Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 23. Ayrım. Her evde tek bir kişiye ait olan yerler vardır. Bir alanı kaç aile ferdi kullanabiliyor ya da oradan gelip geçiyor olursa olsun, aile içinde bu yerin gerçekten ait olduğu tek bir kişi vardır. Meredith'in evinde veranda onundu. Jeff ve kızlar yaz partileri ve bu tür etkinlikler için nadiren burayı kullanırdı. Meredith bu verandayı çok seviyordu ve yıl boyunca sallanan hasır sandalyede oturmuştu. Berlinoci'de neredeyse her oda annesine aitti. Annesinin göz bozukluğu, mutfağın uçuk renge boyanmış duvarları ve beyaz fayans tezgahlarından, mutfağın antika ahşap masası ve iskemlelerine kadar bütün dekorasyonlara ve mobilyalara yansıtılmıştı. Evdeki renklilik, pencere derinliğindeki iç içe geçen bebeklerin, kutsal köşedeki yaldızlı ikonaların ve atlı kızağın resminin bulunduğu yerlere serpiştirilmiş durumdaydı. Berlinoci'deki bütün odalardan sadece biri gerçekten babasına ait sayılabilirdi ve bu oda babasının çalışma odasıydı. Meredith çalışma odasının girişinde durdu. Babasının masasında oturduğunu, yerde ayaklarının dibinde oyun oynayan iki küçük kızla konuşarak güldüğünü hayal etmek için gözlerini kapatması gerekmiyordu. Odanın içinde babasının sesi güçlü bir şekilde yankılanıyordu. Meredith neredeyse babasının pipo dumanının tatlı, keskin kokusunu alabiliyordu. "Hemen annenize söylemeyin. Puro içmemden nefret ettiğini biliyorsunuz." Meredith odanın ortasına gitti ve kalın, orman yeşili halının üzerine diz çöktü. Odaya hakim olan kocaman maun masanın karşısında birbirine doğru yan çevrilmiş, karşılıklı duran siyah ekoso kumaş kaplı geniş bir çift koltuk vardı. Duvarların rengi siyah çizgili canlı kobalt mavisiydi ve Meredith'in baktığı her yerde orman yeşili deri bir çerçeveye konulmuş bir aile fotoğrafı vardı. Meredith topuklarının üstünde geriye yaslanarak bir an için buraya yapmaya geldiği şeyin düşüncesinin üstesinden geldi. Ancak babasının kıyafetlerini gözden geçirmek zor olacaktı. Ama yapılması gerekiyordu ve bunu yapacak tek kişi de oydu. Önümüzdeki aylar ve yıllarda hem onun hem de annesinin bu odadan evraklara ihtiyacı olacaktı. Sigorta bilgileri, fatura kayıtları, vergi kayıtları ve banka bilgileri bunlardan sadece birkaçıydı. Bu yüzden Meredith derin bir nefes aldı ve dosya çekmecesini açtı. Sonraki bir saat içinde dışarıda karanlık çökerken Meredith ebeveyninin hayatının kağıtlarındaki izlerini dikkatle inceledi ve her şeyi üç yığına ayırdı. Saklanacak, belki saklanacak ve yakılacak. Bu sınıflandırmayı yapmak için gereken konsantrasyona minnettardı. Meredith'in aklının kendi yıkılmış evliliğinin batağında dolaşmadığı zamanlar çok enderdi. Şimdi nasıl olduysa emlak vergisi dosyasına düşmüş bir fotoğrafa bakarken olduğu gibi. Fotoğrafta babası, Nina, Jeff, Jillian ve Maddie ön taraftaki bahçede top oynuyordu. Kızlar küçüktü. Boyları posta kutusundan biraz daha uzundu ve birbirinin aynı pembe kar kıyafetleri giymişlerdi. Yılbaşı ışıkları ve yemyeşil dallar çitleri süslemişti ve herkes gülüyordu. Ama annesi neredeydi? Muhtemelen yemek odasında. Martha Stewart. Dipnot 31. Amerikalı ünlü iş kadını, yazar, dergi yayıncısı. Düzeyinde bir takıntı ile masayı kuruyor, hikayeleri paketliyor ya da süslemeleri yeniden düzenliyordu. Annesi, kocası ve çocuklarıyla hatıralarına sahip olmak için bulunması gereken önemli yerde yoktu. Belki annesi zamanın daha esnek ya da sevginin daha bağışlayıcı olduğunu düşünmüştü. Meredith fotoğrafı dosyanın içine koyup bir başka çekmeceyi açtı. Çekmecenin içine elini uzatırken ayak sesleri ön kapının vurulduğunu ve oturma odasında Nina'nın sesini duydu. Elbette. Gece olmuş ve Nina'yı eve çekmişti. Hiç şüphesiz kız kardeşi burada bir saplantısını, kamerasını değerleriyle değiştirecekti. Masal. Meredith bir dosyanın etiketinin kısmen yırtıldığını görerek dosyayı tutup dışarı çekti. Okuyabildiği kısımda şöyle yazıyordu: Bepat Toba, Meredith bu harflerin Rusça olduğundan oldukça emindi. Dosyanın içinde 20 yıl önce Alaska, Anchorage'dan yollanmış ve Bayan Evan Wilson'a yazılmış tek bir mektup buldu. Sevgili Bayan Wilson, yakın zamanda soruma verdiğiniz cevap için teşekkür ederim. Leningrad hakkındaki araştırmalarımda çok değerli bilgiler verebileceğinizden emin olmakla birlikte kararınızı kesinlikle anlıyorum. Fakat eğer fikrinizi değiştirecek olursunuz, katılımınızı memnuniyetle karşılarım. Saygılarımla, Vasily Adamovich, Rus Bilimleri Profesörü, Alaska Üniversitesi. Meredith arkasından açık duran kapının aralığından Nina'nın annesine bir şey söylediğini duyduktan sonra çok uzun süren bir sessizlik oldu. Nihayet annesi bir şey söyledi ve Nina cevap verdiğinde annesi yeniden konuşmaya başladı. Masal. Bu sesi tanımamak imkansızdı. Meredith kendisine olduğu yerde kalmasını, bütün bunların önemli olmadığını, annesinin buna izin vermeyeceğini söyleyerek tereddüt etti ve sonra Vera adını duyduğunda tuhaf mektubu katlayıp tekrar zarfa koyarak saklanacaklar yığınına koydu. Sonra ayağa kalktı. 13. Nina kamerayı sehpanın üzerine bıraktı ve babasının en sevdiği koltukta oturmuş örgü ören annesinin yanına gitti. Bu sıcak Mayıs akşamında bile oturma odasını bir serinlik kaplamıştı. Bu yüzden Nina bir ateş yaktı. Annesine, "Hazır mısın?" diye sordu. Annesi başını kaldırdı. Yüzü solgundu, yanakları biraz çökmüştü. Ama gözleri her zamanki gibi parlak ve sakindi. "Nerede kalmıştık?" "Hadi anne, hatırlıyorsun." Annesi uzun süre Nina'ya baktıktan sonra, "Işıklar," dedi. Nina oturma odası ve girişteki bütün ışıkları söndürdü. Ateş karanlığın parlayan yüreği oldu ve Nina kanepenin önünde yere oturdu. Sanki evde bekliyordu. Bir an için evi neredeyse olağan dışı bir sessizlik kapladı. Sonra ateş çıtırdadı ve bir yerde bir döşeme gıcırdadı. Ev hikaye için rahatça yerleşmeye çalışıyordu. Annesi yavaşça anlatmaya başladı. Babasının Kırmızı Kule'de hapsedilmesini izleyen yıl, Vera önemli biri oluyor. Ve bu kötü zamanlarda Kar Krallığı'nda böyle biri olmak tehlikeli bir şey. Vera artık sadece sıradan biri, yoksul bir köy öğretmeninin köylü kızı değil. Kanunlara karşı gelmiş bir şairin en büyük kızı, krallığın düşmanı olan birinin akrabası. Vera dikkatli olmalı her zaman. Babası olmadan geçen birkaç hafta garip. Komşuları artık Vera ile göz temasında bulunmuyor. Vera geceleri merdivenlerden çıktığında kapılar düşer iskambil kağıdınkine benzer bir ses çıkararak sıkıca kapanıyor. Bugünlerde kulaktan kulağa fısıldanan, tutuklanan, hayatları mahvedilen ve sonsuza dek ortadan kaybolan insanların hikayeleri gibi siyah at arabaları da her yerde. 17 yaşına geldiğinde Vera diğer suçluların ailelerini fark edebiliyor. Bu insanlar omuzlarını düşürüp gözlerini yere indirerek kurban gibi hareket ediyor, kendilerini daha önemsiz, sıradan biri yapmaya çalışıyorlar. Fark edilmez. Vera şimdi böyle hareket ediyor. Artık oğlanlar için güzel görünmeye çalışarak aynanın önünde vakit geçirmiyor. Vera sadece çalışmaya çalışıyor. Her sabah erken uyanıyor ve biçimsiz siyah bir elbise giyiyor. Artık onun için ne giysiler, ne ayakkabılarının çirkin olması, ne de çoraplarının birbirine uymuyor olması önemli değil. İşte böyle giyinmişken, sabahleyin onun solgun bir gölgesi haline gelen kız kardeşi ve artık çok az konuşan annesi için lapa hazırlıyor. Annesinin ağlama sesleri çoğu geceler duyulabiliyor. Vera aylarca annesini avutmaya çalıştı ama boşuna çabaladı. Annesi avutulamaz. Onların hiçbiri avutulamaz. Bu yüzden yaşamlarını sürdürmek için yapmaları gerekeni yaparak hayatlarını devam ediyorlar. Vera, şatonun kütüphanesinde uzun günler boyunca çalışıyor. Toz, deri ve taş kokan odalarda babasının onun için kurduğu hayallerin en sonuncusunu, bir yazar olacağı hayalini gecikmiş bir kitap gibi teslim ediyor ve başkalarının yazdıklarından haz alıyor. Vera ne zaman vakit bulsa ortalıktan kaybolup bir köşeye giderek hikayeleri ve şiirleri okuyor. Ama bunu çok sık ya da uzun süre yapamıyor. Vera asla her zaman izlediğini unutmaz. Son zamanlarda çocuklar bile tutuklanıyor. Bu yolla ebeveynlerin itiraf etmelerini sağlıyorlar. Vera günün birinde siyah arabaların içinde üç cüceyle birlikte yeniden onun oturduğu binaya gelmesinden ve onu alıp götürmelerinden çok korkuyor. Ya da daha kötüsü Olga'yı ya da annesini alıp götürmelerinden. Vera sadece gerçekten yalnız olduğunda, gece yatağına yattığında Olga yanında hafifçe horlarken, kendine bir zamanlar olmayı hayal ettiği kızı hatırlamaya izni veriyor. İşte o zaman odasının kapalı penceresinin ince camından içeri yayılan soğuk kış havasıyla sessiz karanlıkta Sasha'yı ve öpücüğünün onu nasıl ağlattığını düşünüyor. Vera Sasha'yı unutmaya çalışıyor ama ondan hiç haber almadan aylar geçse bile unutamıyor. Kardeşi karanlıkta "Vera!" diye fısıldıyor. Vera "Uyanığım!" diye cevap veriyor. Olga hemen yanına sokuluyor. "Üşüyorum." Vera hemen küçük kız kardeşine sarılıyor ve onu sıkıca tutuyor. Rahatlatıcı bir şey söylemesi gerektiğini biliyor. Abla olarak Olga'yı neşelendirmek onun görevi ve bu sorumluluğu ciddiye alıyor. Ama çok yorgun. Kendinden geriye paylaşmaya yetecek kadar bir şey kalmadı. Nihayet Vera yataktan çıkıyor ve çabucak giyiniyor. Uzun siyah saçlarını bir başörtüsünün altında saklayarak sulandırılmış bir tencere lapanın ocağın üstünde durduğu soğuk mutfağa gidiyor. Annesi çoktan gitmiş. Hatta her zamankinden bile erken. Annesi kraliyet yiyecek deposundaki işine gitmek için her sabah şafak sökmeden çok önce gidiyor ve nihayet gece eve geldiğinde kızlarını öpüp yatmaktan daha fazlasını yapmak için çok yorgun oluyor. Vera kız kardeşi için lapayı tekrar ısıtıp kocaman bir kaşık bal koyarak tatlandırıyor ve kardeşine götürüyor. Birlikte yatağın üstünde oturarak sessizce kahvaltılarını ediyorlar. Nihayet kasedeki son yiyecek kırıntısını sıyırırken Olga, "Günde mi?" diyor. Vera, "Bugün de," diyerek onaylıyor. Vera, babaları götürüldüğünden beri her cuma kız kardeşine aynı şeyi söylüyor. Olga, Vera'nın buna ekleyecek hiçbir sözü olmadığını biliyor. Umut kırılgan bir şeydir. Eğer çok sıkı tutulursa kolayca kırılabilir. Böylece daha fazla konuşmadan işe gitmek için hazırlanıyor ve birlikte binadan çıkıyorlar. Dışarıda kış dişini gösteriyor. Vera yakasını yukarıya kaldırıyor ve çabuk yürüyerek ilerlerken vücudunu rüzgara doğru eğiyor. Kar taneleri yanaklarını yakıyor. Vera donmuş nehrin üstünde buzdaki deliklerin etrafında toplanmış bir sürü balıkçı görüyor. Köşede o ve Olga farklı yönlere gidiyorlar. Birkaç dakika sonra Vera bir ejderhanın uzaktan gelen bağırışlarını duyuyor. Yağan karlar ve duvarlarla çevrili krallıklarının beyaz taşı arasındaki parlak siyah renkli bir arabanın caddeye döndüğünü görüyor. Vera kristalleşmiş bir ağacın altında gölgeler içinde bulunan büyük bir kal kütlesinin içine saklanıyor. Birisi tutuklanıyor, birinin ailesi mahvoluyor ve Vera'nın düşündüğü tek şey şu: Tanrı'ya şükür bu kez benim ailem değil. Araba gidinceye kadar bekliyor ve tekrar ayağa kalkıyor. İki yana dağılmış karların içinde, şehrin diğer tarafında kendi kolu kadar aşina olduğu bir yere gitmek için tramvaya biniyor. Büyük sarayın girişinde omuzlarını dikleştirmesine yetecek kadar bir süre duraklıyor. Vera kocaman mermer kapıyı açıp içeriye giriyor. Vera'nın gördüğü ilk şey yünlü giysiler, keçe çizmeler giymiş ve ısınmak için eldivenli ellerini birbirine vuran kadınların oluşturduğu kuyruk oluyor. Kuyruktaki insanlar sıranın onlara gelmesini bekleyerek ilerliyor, hep ilerliyorlar. Vera nihayet sıranın en önüne gelinceye dek geçen iki saat sıkıntılı bir belirsizlik içinde geçiyor. Vera, altın renkli gözleri bir şeytanınki gibi açılıp kapanan, yüzü erimekte olan bal mumu kadar solgun ve biçimsiz bir goblinin, dipnot 32, goblin, masallarda tuhaf, çirkin vücutlu bir cin olarak geçen bir çeşit yaratık. Uzun arkalıklı bir sandalyede oturduğu, parlayan mermer masaya yürürken cesaretini topluyor ve omuzlarını dikleştiriyor. Goblin, isim, diyor. Vera olabildiğince sakin bir sesle cevap veriyor. Goblin sessizliği içinde tıslar gibi. Kocan mı? Diyor. Babam. Bana evraklarını ver. Vera evrakları soğuk masanın üstünde kaydırarak Goblin'in ince, kıllı ellerinin evrakların üstüne kapanmasını izliyor. Goblin, Vera'nın evraklarını incelerken orada durmak cesaret istiyor. Ya Vera'nın adı listedeyse, ya Vera'yı da bekliyorlarsa, sürekli buraya gelmek tehlikeli ya da annesi Vera'ya böyle söylüyor. Ama Vera buna son vermiyor. Şimdi Vera'nın sahip olduğu tek umut buraya gelmek. Goblin evrakları Vera'ya geri veriyor. Dava inceleniyor, deyip bağırıyor. Sıradaki. Vera yanına yaşlı bir kadının gelip kocasını sorduğunu duyduğunda kekeleyerek çabucak camın önünden uzaklaşıyor. İyi haber. Babası hayatta. Hükün giyip Barresa'ya ya da daha kötü bir yere gönderilmemiş. Çok yakında kara şövalyeyi yaptığı hatanın farkına varacak, babasının bir hain olmadığını öğrenecek. Vera yakasını yukarıya kaldırıyor ve tekrar soğuğa çıkıyor. Eğer acele ederse öğle vakti işte olabilir. Vera her cuma Goblin'i görmeye gidiyor. Cevap her seferinde aynı. Dava inceleniyor. Sıradaki. Ve sonra annesi ona taşınmak zorunda olduklarını söylüyor. Mutfak masasındaki iskemleye yığılıp kalmış olan annesi, "Bu konuda yapılacak hiçbir şey yok Vera," diyor. Geçen yıl annesini çok yıpratarak kırışıklıklar halinde izler bıraktı. Annesi ucuz bir sigara içiyor ve küllerin ahşap döşemeye uçuşmasını hiç umursamıyormuş gibi görünüyor. Depodaki maaşımda kesinti yapıldı. Artık buradaki faturaları ödeyemeyiz. Vera eskiden yaptığı gibi annesiyle tartışmak istiyor ama geceleri yakacak odun almak için yeterince paraları yok ve üşüyorlar. Vera, "Nereye gideceğiz?" diye soruyor. Yanında Olga'nın ağladığını duyuyor. "Annem teklifte bulundu." Vera buna gerçekten şaşırıyor. Olga bile başını kaldırıyor. Vera, "Biz onu tanımıyoruz bile," diyor. Annesi sigarasından bir uzun nefes daha çekiyor ve ince mavi dumanı üflüyor. "Annem ve babam babanızı onaylamadı. Şimdi o öldüğüne göre..." Vera tam o anda bu büyük anneyi sevmek şöyle dursun, ondan asla hoşlanmayacağına karar vererek "O ölmedi!" diyor. Annesi hiçbir şey söylememesine rağmen koyu renk gözlerindeki bakışı okumak çok kolay. O öldü. Olga'ya destek vermek için ya da avutmak için Vera'ya dokunuyor. Vera emin değil. "Ne zaman taşınıyoruz?" "Bu gece. Ev sahibi kirayı almaya gelmeden önce." Bir zamanlar Vera annesine karşılık verir ya da onunla tartışırdı. Şimdi sessizce içini çekip odasına gidiyor. Toparlanacak çok az şey var. Birkaç giysi, birkaç battaniye, bir saç fırçası ve ona neredeyse küçük gelen eski keçe botları. Sahip oldukları giysilerin neredeyse bütün hepsini kat kat giymiş bir halde hemen dışarı çıkarak yeni evlerine doğru karın içinde güçlükle ilerliyorlar. En sonunda oraya varıyorlar. Bina küçük ve bakımsız görünüyor. Sahanlığın taş ön cephesi ufak parçalara ayrılmış. Adi kumaş perdeler birkaç pencerede tuhaf bir açıyla asılı duruyor. Merdivenlerden yukarı çıkıp ikinci kattaki en son daireye gidiyorlar. Kapıyı açan kadın şişman, düzgün görünümlü, artık eskimiş çiçek desenli bir sabahlık giyen biri. Beyaz saçları açık yeşil bir başörtüyle örtülmüş. Kadın bir sigara içiyor, sigaranın parmakları arasındaki durduğu yer lekelenmiş. "Zoya," diyor kadın. "Ve bunlar da benim torunlarım, Veronika ve Olga. Hangisi hangisi?" Yeni büyük annesinin dikkatli incelemesi altında boyun eğmeden, "Ben Vera," diyor. Kadın başını sallıyor. "O sorun çıkarmayacak değil mi? Senin yaşamış olduğun soruna hiç ihtiyacımız yok. Annesi yavaşça, hiçbir sorun olmayacak anne, diyor ve içeri buyur ediliyorlar. Vera birden dona kalıyor. Olga ona çarpıp kıkırdıyor ama kahkahası birdenbire kesiliyor. 23. ayrımın sonu. Sayfa no 248. Devamı 24. ayrımda.